Ayrım 5, sayfa 58. Kara Musa köyünden Hıdır Efendi tarafından alınan Horen'di, artık Horen değil Ahmet'ti. Çobanlık yaptığı için ona Nahırcı Ahmet diyorlardı. Nahırcı Ahmet alışveriş için Çermik'teki pazara geldiği bir gün, Habaplı kızlardan biri onu gördü ve tanıdı. Ona ablasının yeni evini, ailesini ve ismini söyledi. Haber aynı hızla Nahırcı Ahmet'in ablası Seher'e ulaştırıldı. İki kardeş görüşmek istemişler. Ancak Esma Hanım anneannemin kardeşiyle görüşmesine izin vermemiş. Onu evine istememiş ama engel de olamamış. Esma Hanım Horen'le görüşmemizi istemedi. Onu eve sokmadı ama biz yine de görüştük. O her geldiğinde gizli gizli buluştuk, konuştuk. O günden sonra gizli gizli buluşan iki kardeş, anneleri hakkında duydukları her bilgiyi birbirleriyle paylaşmaya başlamışlar. Onların Halep'e gönderildiklerini öğrenmişler. Sürgünlerin akıbeti hakkında sağlıklı ve kesin bilgi olmamakla birlikte bir takım söylentiler varmış. En yaygın söylentiyi anneannem aynen şöyle aktardı. Urfa çöllerindeyken öldürme emri kalkmış diyorlardı. Kalanları Halep'e götürmüşler. Kısa bir aradan sonra teyzesiyle buluşmasını da anlattı. Bir gün evin önünü süpürüyordum. Bir kadın geldi bizim evin önünde durdu. Kafamı kaldırdım ona baktım. Olduğu yere çöktü ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yöredeki Kürtlerin giydiği kofik ve rengarenk giysiyle ağlayan bu kadın benim kaçırılan küçük teyzem Siranuş'tu. Merak ve heyecanla Siranuş'u kim kaçırmış, nereye götürmüş, seni nasıl bulmuş diye arka arkaya sordum. Anneannem Siranuş'un kimler tarafından kaçırıldığını ve kaçırıldıktan sonra neler yaşadığını anlatmak istemedi ya da bilmiyordu. Bütün sorularımı yanıtsız bıraktı ve bu konuda sadece şunu söyledi. Siverekli bir Kürtle evlenmiş, yeri rahatmış. Teyzesiyle buluşmalarına dönerek anlatmaya devam etti. Teyzesi onların izini sürmüş, soruşturmuş, herkesle konuşmuş, yeğenimin Çermik'te olduğunu öğrenmiş ve elini kolunu hediyelerle doldurup onu görmeye gelmiş. Teyze yeğen kapıda birbirlerine sarılmış, iki yana sallanarak sessiz sessiz ağlamışlar. Onlar böyle alışırken Esma Hanım çıka gelmiş. Teyzeyi de hediyeleri de eve sokmamış, geri göndermiş. Birden çocukluğuma ait bir misafiri hayal meyal hatırladım. Madendeydik. Eve erkek torunuyla birlikte bir konuk geldi. Anneannemin teyzesi olduğunu söylediler. Kırmızı yanaklarını ve güzel sevimli yüzünü bugün bile hatırlıyorum. Bir de kat kat renkli kadife giysilerini. Emin olmak için sordum. Madende çeşmenin üstündeki evde otururken torunuyla bize gelen. Evet, dedenle evlendikten sonra onunla çok görüştük. Anneannemin teyzesiyle ilgili bir ayrıntıyı daha hatırladım. Bu sevimli kırmızı yanaklı kadın Sabahat teyzemi oğluna istemişti. Anneannemi ikna etmek için diller döküyor ancak başarılı olamıyordu. Anneannemin yanıtı kesin, kısa ve netti. Ben akrabaya kız vermem. Dedemin akrabaları da Sabahat teyzeme talip olduklarında dedemin ısrarlarına rağmen onlara yanıtı da aynıydı. Ben akrabaya kız vermem. Esma Hanım'ın bacısı ve bacısının kocası da genç yaşta arka arkaya ölmüşler. Yeğeni Fikri, 15 yaşında annesiz, babasız, işsiz, güçsüz ortalıkta kalmış. Fikri bir işte dikiş tutturamayan, tembel, sorumsuz bir çocukmuş. Kasabanın serseri güruhuna katılmaya eğilimli bu çocuğu çekip çevireceğini düşünerek anneannemle evlendirmişler. Anneannem nüfus kayıtlarına Hüseyin ve Esma'nın çocuğu olarak geçtiğinden, işte sadece kayıtlara göre teyze çocukları olan dedemle anneannem, biri 15, diğeri 16 yaşındayken evlendirilmişler. Mahmut dayın dünyaya geldikten sonra deden askere gitti. Döndükten sonraki günlerden bir gün eve nefes nefese koşarak geldi. Sana müjdeli bir haberim var, müjdemi isterim dedi. Ben heyecan ve korkuyla hayırdır inşallah dedim. Babam mektup yazmış, kardeşine göndermiş. Kardeşin yarın mektubu getirecek. O gece sevinçten ve heyecandan uyuyamadım. Ertesi gün Horen geldi. Mektubu cebinden çıkarırken yüreğim yerinden çıkacak gibi çarptı. Mektubu işliğinin cebinden çıkardı. Okşar gibi açtı. Birlikte mektuba baktık ama bir şey anlayamadık. Mektup eski yazıyla yazılmıştı. Hediye Hanım eski yazı biliyordu. Mektubu ona okuttuk. Annemin yaşadığını, babamla buluştuklarını, babamın şimdi de bizi bulmak için Amerika'dan Halep'e geldiğini öğrendik. Mektubu getiren sınırda kaçakçılık yapan bir adamdı ve babama götürmek üzere cevabımızı bekliyordu. Yeni harflerle yazdırdığımız cevabı bu adama verdik, gönderdik. Bize mektubu getiren adamdan öğrendiğimize göre babam uzun süredir Halep'teymiş. Bizi arıyormuş. Bizi bulmaları için kaçakçılarla anlaşmış. Bir süre sonra babamdan yeni bir mektup geldi. Mektupla birlikte para da göndermişti. Bizi Halep'e çağırıyordu. Günlerce yalvarıp dedeni ikna ettim. Sonunda birlikte gitmeye karar verdik. Bu arada annen de doğmuştu. Yolculuk için hazırlığa başladık. Hayvanları satmış, eşyaları da toplamıştık ki, ailede sözü geçen halası dedenin aklını çeldi. Oğlum, aklını başına topla. Kızlarını alıp götürecekler. Seni de çocuklarınla birlikte oralarda tek başına bırakacaklar. Sakın ha, sakın gitme, diye ağzından girmiş, burnundan çıkmış, onu korkutmuş. Halası diğer akrabaları da kışkırtıp devreye sokunca, deden gitmekten ve beni göndermekten vazgeçti. Bilirsin rahmetli saftı, çabuk inanırdı. Ben kaldım ama Horen gitti. Horen Halep'e kaçak olarak gitmek üzere babamın anlaştığı adamlarla yola çıktı. Ondan ayrılırken yüreğimin son parçasını da onunla göndermiş gibi oldum. Aradan yıllar geçti. Tam umudumu kesmiştim ki Horen'den mektup geldi. Babamla buluşmuş ve Amerika'ya gitmişler. Mektuplaşmaya başladık. Fotoğraf gönderdiler. Biz de eve fotoğrafçı çağırıp fotoğraf çektirdik, onlara gönderdik. Mahmut dayının liseyi bitirdiği yıl mektupla birlikte para da gönderdiler. Parayı benim uçakla Amerika'ya gidebilmem için göndermişlerdi. Hiç değilse birkaç aylığına gel, seni görelim diyorlardı. O yaz Amerika'ya benim yerime dayın gitti. Babam, annem beni beklerken benim yerime dayınla karşılaşınca biz anneni bekliyorduk, onu niye getirmediniz diye hayal kırıklığıyla sitem etmişler. Horen ve orada doğan kız kardeşim onu çok iyi ağırlamışlar. Gezdirmişler, okula orada devam etmesini istemişler. Dayın onlarla kavga etmiş, hepsiyle arayı bozmuş, döndükten sonra da adreslerini kaybettim dedi. Benim de görüşmemi engelledi. O zamandan beri ilişkimiz koptu. Ben isimlerini ve hangi şehirde olduklarını hatırlıyorum. Onları bu bilgilerle bulabilir misin? Niye sen gitmedin anneanne? Onlar senin gitmen için göndermişler o parayı. Benim nüfus cüzdanımda pasaportumda yoktu. Çıkartmak çok zor dediler. Bir gün dayın eve geldiğinde ben pasaportumu çıkarttım, Amerika'ya gidiyorum dedi. Ben de çok istememe rağmen ben gidemiyorum, bari oğlum gitsin, dedesinin ve anneannesinin elini öpsün dedim. Nüfus cüzdanı ve pasaport çıkartmak için kimseye ihtiyacın yoktu. İsteseydin sen yapardın anneanne, neden uğraşmadın? Ne bileyim. Anlatmak ve üzerinde tartışmak istemediği konular açıldığında, sorular sorulduğunda anneannemin cevabı hep aynı oluyordu. Ne bileyim. Bu cevap aynı zamanda haklısın, çok istedim ama çaresizim, ne yapayım anlamına geliyordu. Yaşama boyunca aklı hayale gelmeyecek zorluklara göğüs germiş, çocuklarının ve yakınlarının karşısına çıkan engellerle baş etmiş bu kadın, gerçek kimliği söz konusu olduğunda neden kendini bu kadar çaresiz hissediyordu? Neden ailesini ve kimliğini savunamıyor, isteklerinin arkasında duramıyordu? Daha sonra annemin ve teyzelerimin bu acı öyküyü bazı ayrıntılar dışında bildiklerini fark ettim. Ancak anneannem bana anlattığı insanlık dışı vahim ayrıntıların çoğunu onlara anlatmamıştı. En üzücü, en acı ve kendisini en çok etkileyen anılarını benimle paylaşmıştı. Sanırım bunları biriyle paylaşmak ihtiyacına karşı koyamıyordu artık. Daha sonra annemle konuştum ve ona dayımın aileyle ilişkiyi neden kopardığını sordum. Annem dayımdan duyduklarını şöyle anlattı. 2-3 ay orada kaldıktan sonra geri dönmek isteyen dayına okula orada devam etmesini söylemişler. Dayın kabul etmeyince dedemiz sinirlenmiş ve madem gidecektin o zaman niye geldin? Bu parayı biz senin gelip burada gezip tozman için göndermedik. Bu parayla annen kendine bir ev alırdı hiç değilse demiş. Bu sözlere çok sinirlenen dayın onlarla ilişkiyi koparmaya karar vermiş. Eğer bu anlattıkları doğruysa dayın bu olayda haklı değil. İlk geldiğinde okulu bitirir bitirmez en kısa zamanda onların paralarını göndereceğim diyordu. Sonra bu söylediklerini de unuttu. Biz de çok yalvardık ama adresi vermedi, kaybettiğini söyledi. Onlara çok öfkeliydi. Bence dayın bu olayda çok bencil davrandı. Annemi hiç düşünmedi. Anneme gerçeği bizden saklamalarının nedenini sordum. Anneannem bize de anlatmazdı kızım. Biz bazı olaylardan ve başkalarından öğrendik dedi. Hangi olaylardan? Çocukken mahalledeki çocuklarla bazen kavga ederdik. Kızınca bize dönmenin dölü derlerdi. Anneannem bu lafa çok kızardı. Duyunca başına hızla bir örtü örter, doğru komşuların yolunu tutardı. Komşularla çok tartıştı, çok konuştu. Onlarla kah iyilikle konuştu, kah kavga etti ve sonunda çocuklar kızınca bize dönmenin dölü demekten vazgeçtiler. Dönme olduğunuzu unuttular mı? Unutmadılar ama sözünü de etmediler. Onlar söylemedi, biz de bir daha bu konuyu açmadık, dedi ve devamla. Dönmenin ne olduğunu bilmiyorduk, böylece öğrendik. Annemizin Ermeni olduğu, anne ve babasının da Amerika'ya giderken onu burada bıraktıkları söylendi bize. Ancak bu konu aile içinde bile her açıldığında, üstü kapatıldığından konuşulmaması gerektiğini de anladık ve konuşmadık. Annem daha sonra dayımın askeri okul macerasını anlattı. Dayın okumayı çok istiyordu ama deden, bu kadar nüfusa ben tek başıma bakamıyorum. Okuyup da ne olacak? Ben okutamam. Çalışsın eve para getirsin, diyordu. Dedenin sürekli bir işi olmadığından zar zor geçiniyorduk. Dayım bu yüzden yatılı ve burslu olduğu için askeriyeye girmeye karar verdi. Evraklarını hazırladı, kayıt için başvurdu. Çok iyi bir öğrenci olmasına rağmen onu askeri okula almadılar. Neden? Annemin nüfus kaydında muhtedi diye yazıyormuş. Muhtedi ne demek anne? Muhtedi Müslümanlığı sonradan kabul eden dönme demekmiş. Bu olay annemi çok üzdü. Zehra teyzenin kayınpederi rahmetli Kazım Efendi, madende nüfus müdürüyken annemin nüfus kaydını değiştirdi. Bu değişikliği annem kendisi için değil, çocukları başka zarar görmesin diye istedi. Dayımı genç sayılabilecek bir yaşta kaybettik. Öldüğünde milletvekiliydi. Yüzeysel bazı eleştirileri olmakla birlikte, yaşamı boyunca devlet çizgisinin ve resmi ideolojinin dışına çıkmadı. Ama devleti onu askeri okuluna kabul etmemişti. Dayımın askeri okula alınmayışını anneanneme sorduğumda bu olayın onu hala çok olumsuz etkilediğini fark ettim. İçini çekti ve o bütün sınıflarını pek iyiyle geçti. Okulunu pek iyi dereceyle bitirdi ama onu askeriyeye almadılar. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. Kazım Efendi sonradan nüfusumu değiştirdi demekle yetindi. Kırgınlığı devam ediyordu. Anneannemi gömdük, üstünü ıslak ve soğuk toprakla kapattılar ve hep birlikte teyzemin evine döndük. Bütün gün gelen giden eksik olmadı. Evin her odası, mutfak ve balkonlar dahil doldu doldu boşaldı. Komşular yine yemekler yapıp getirdiler, sofraları kurdular, herkese buyur ettiler. Yaşlı kadınlar bir odada toplanıp ellerinde tesbihlerle duasını yaptılar. Kalabalık akşama doğru birer ikişer çekildi. Gece salona sığacak kadar azalmıştık. Salonda oturduk ve geç saatlere kadar konuştuk. Zehra teyzemin görümcesi Metiye abla bir ara bana dönerek, "Biliyor musun, benim kaynanam da senin anneannen gibiydi," dedi. Bu sözle kaynanasının da Müslüman ailelerce ölüm yürüyüşünden alınan Ermeni çocuklarından biri olduğunu anlatmak istiyordu. İlgilendiğimi görünce devam etti. "Hacının dedesi, hacı kocasının ismiydi. O zaman iki kız bir oğlan almış büyütmüş. Kaynanam onlardan birisi. Yıllar sonra kaynanam evlendikten ve oğlu koca adam olduktan sonra bir gün bir adam gelip bunları bulmuş. Kaynanamı görmek istemiş, izin vermemişler. Adamın yanında çok para varmış. Bu paranın kaynanama miras kaldığını, ona bunu vermek için uzaklardan geldiğini söylemiş ama fayda etmemiş. Hacı parayı da almamış, adamı da kovmuş. Adam bir daha gelecek olmuş ama onu öyle bir korkutmuşlar ki bir daha da kimse kaynanamın yakınlarına adım atamamış. Ben dayanamayıp, bence asıl korkan hacı amcaymış, dedim. Sesli bir tepki verilmedi ama kafalar aşağı yukarı hareket ederek sessizce onayladı. Arkasından herkes düşüncelere daldı. Uzunca bir suskunluk oldu, konuyu dağıtmamak için sordum. Kaynanan oğluna sen ne karışıyorsun, bu bana miras kalan para, bu benim hakkım diyememiş mi? Metiye abla, yok canım nerede, tabii ki hiç sesini çıkarmamış, hiçbir şey de söylememiş, dedi. Peki bu kadınlar aradan bunca yıl geçtiği ve ölüm tehdidi ortadan kalktığı halde hala niye bu kadar çok korkuyorlar? Gerçek ailelerini istemiyorlar mı? İstemeye korkuyorlar mı? Dedim. Metiye ablanın cevabı bana çok tanıdık geldi. Biraz düşündü ve sonra ellerinin çaresizliğini göstermek istercesine iki yana açıp "Vallahi ne bileyim," dedi. Gece geç saatlere kadar ön yargıları, baskı ve korku ortamını, bunlardan insanların nasıl etkilendiğini konuştuk. Metiye abla, ağabeyiyle teyzemin aşkını ve evdeki tepkileri anlattı. Biz madende komşuyduk, karşılıklı evlerde otururduk. Ailelerimiz de çok anlaşırlardı. Çok geçmeden abimle teyzenin aşkı konuşulmaya başladı. Babam hem aileyi hem de teyzeni çok seviyordu. Onlardan kız alacağız, Zehra gelinim olacak diye seviniyordu. Ancak annem ve ailenin geri kalanı Zehra'yı istemiyorlardı. Bunu söylerken Zehra teyzeme baktım. Bir şey bahane ederek mutfağa gitti. Metiye ablanın bu konuda anlattıklarının geri kalanını mutfakla salon arasında gidip gelerek dinledi ama sohbete katılmadı. Soyumuzu kirletmeyin, soyumuzu bozmayın diye bu evliliğe karşı çıkıyorlardı. Onlara göre anneannenin de Zehra'nın da soyu bozuktu. Babam ağırlığını koydu ve Zehra'yı istemeye gittiler. Ama bak ondan sonra ne oldu dedi. Meraklanmıştık, Metiye abla gülerek devam etti. Aradan çok geçmeden Hacı amcan da benimle evlenmek istedi. Onun annesi de Ermeni'den dönmeydi. Etme bulma dünyası diye buna derler işte. Soyu bozuk gelin istemeyenler kızlarını soyu bozuk birine vermek zorunda kaldılar. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim oralarda soyu bozuk olmayanı biraz zor bulursun. Soyu bozuk olmayan yoktur. Anneannemin anlattıklarından sonra allak bullak olmuş bir kafayla bir yandan Amerika'dakileri nasıl bulabileceğimi düşünüyor, öte yandan gerçekleri ve riyakarlığı ifşa etmenin yollarını araştırıyor, ancak bir çıkar yol bulamıyor, öğrendiklerimin altında çaresizlikle eziliyordum ki 12 Eylül çıka geldi. Bazı omzu kalabalıklar sürmekte olan sürebilsin diye bu kez kendi çocuklarını kurban seçtiler. Gözü doymaz kurban severler bu kez gençliği işkencehanelerinde sürüm sürüm süründürdüler. Ama yine de içleri soğumadı. Ülkede on binlerce evi yakıp kavuran bu kasırgadan bizim hanede nasibini aldı. Mahpusluk, yargılamalar, kaçaklık günleri, o günlerde dayım ve annemin arka arkaya ölümü derken aradan yıllar geçti. Annem de dayım gibi genç sayılacak bir yaşta 59 yaşında bizi terk etti. Onun acısını çok ağır yaşadım. Eylül kasırgası nedeniyle onun uzun zamandır görememiştim ve annemi çok özlemiştim. Dayanılmaz bir özlemle kavuşacağımız günleri saymaktaydım ki onun ölüm haberini aldım. İkinci evlat acısına dayanmasının güç olacağını düşünerek annemin ölümünü bir süre anneannemden sakladık. Sonunda öğrendi. Metin görünmeye çalışarak günlerce seccadenin üstünden kalkmadı. Namaz kıldı, seccade üstünde ağladı. Kendi canını alması için Tanrı'ya dualar etti. Bu arada bütün karın ve sırt bölgesini zona adı verilen çok ağrılı hastalık kaplamıştı. Uzunca bir süre bu zor ve sıkıntılı hastalıkla boğuştu. Eylül fırtınasının benim için dinmeye yüz tuttuğu yıl Ayşe ile tanıştım. Ayşe Amerika'da çalışıyor, yıllardır orada yaşıyordu. Kısa sürede dost olduk. Ona anneannemin öyküsünü anlattım. Çok etkilendi. Dinlerken gözlerinin dolduğunu ve ağlamamak için kendini güç tuttuğunu fark ettim. Ona güvenebileceğimi düşünerek ondan yardım istedim. Ayşe hiç düşünmeden kabul etti ve benden elimdeki bilgileri istedi. İsimleri verdim, Ayşe Amerika'ya döndü. Vedalaştığımız günün ertesinden başlayarak Ayşe'den gelecek telefonu beklemeye başladım. Ayşe'nin üstlendiği işin zorluğunu kabul etmekle birlikte günler geçtikçe sabırsızlığım artıyordu. Ve çok geçmeden Ayşe aradı. Heyecandan boğulacak gibiydi. Sesi hatlar kesiliyor gibi arada tıkanıyor, sonra düzeliyordu. Amerika'ya döndükten sonra Gadaryan ailesinin peşine düşmüş. Çok bilinen, çok basit bir yolla ailenin uzak bir üyesine ulaşmıştı. Başarısız bir iki denemeden sonra o zamana kadar aklıma gelmeyen ama çok bilinen ve çok basit bir yol denemeye karar verdim. New York telefon rehberini aldım ve rehberde bulduğum ilk Gadaryan'ı aradım. Böylece ailenin orada doğmuş büyümüş yeni nesilden bir üyesini buldum. Bu uzak akraba Heranuş'un öyküsünü hatırladığını, çocukken ailesinden duyduğunu söyledi. Ancak sorduğum isimleri tanımıyordu. Telefonumu verdim, araştırıp beni arayacak. Duyduklarıma inanamıyordum. Anneannemin ailesini bulmuştuk. Bir an anneannemi arayıp Ayşe'den duyduklarımı anlatmak istedim. Sonra vazgeçtim ve Ayşe'nin telefonunu beklemeye başladım. Anneannem o sırada Ankara'da Handan'ın yanındaydı. Kısa bir süre sonra Ayşe yine aradı. Sesi titriyordu. Holly'nin kızı Virginia ile birkaç kez telefonda konuşmuş. Biliyor musun, seninle İstanbul'da Heranuş'u konuştuğumuz gün Holly felç geçirmiş. Evde yalnız olduğundan hemen müdahale edememişler. Şu anda hastanedeymiş. Bilinci açıkmış. Ablasının onu aradığını söylemişler, ağlamış. Ne büyük talihsizlik değil mi? Haklısın Ayşe. İnsanın talihe ve kadere inanası geliyor. Ha bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Horen kızlarının birine Heranuş ismini vermiş. Ankara'ya gittim. Anneanneme Ayşe'yi ve Horen dayının kızı Virginia ile konuşmalarını anlattım. Ayrıntıları uzun uzun anlattıktan sonra istemeye istemeye Horen'in felç geçirdiğini, hastanede tedavi gördüğünü söyledim. Beni dikkatle hiç kesmeden ve hiç tepki vermeden dinledi ama yanaklarının kızarmasına engel olamadı. Kardeşinin hastanede olduğunu öğrendiğinde ilk sorusu onun sağlığı üzerine oldu. Planladığım bir şey değildi ama birden ağzımdan arka arkaya yalanlar döküldü. Horen dayının sağlığı iyiye gidiyormuş, tedaviye çok iyi cevap vermiş, doktorlar umutluymuş. Ağzının içinde bir şeyler mırıldandıktan sonra, benim gözlerim iyi değil, ben gidemem. Söyle ona, hastaneden çıkar çıkmaz uçağa atlayıp gelsin, onu göreyim, dedi. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. İçimden kendime küfrettim ve konuyu bir an önce değiştirmek için, anneanne biliyor musun, kardeşin Horen kızına kimin ismini vermiş, dedim. Nereden bileyim? Senin ismini vermiş anneanne, kızına Heranuş adını koymuş. Birden yüzü aydınlandı. Yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı ve demek beni unutmamışlar, dedi. Bunu söylerken o kadar heyecanlanmıştı ki sesi önce bir yutkunmanın ardında kaybolup sonradan zorla ortaya çıktı. Başka bir şey sormadı. Duygularını belli etmemeye çalıştı ama anneannemi ilk kez o gün şarkı türkü mırıldanırken gördüm. Anneannem türkü söylüyordu. Fakat o kadar ağzının içinde mırıldanıyordu ki ezgisi de sözleri de pek anlaşılmıyordu. Akşam üzeri Haluklar da geldi. Yeğenlerle birlikte kalabalık ve gürültülü bir topluluk oluşturmuştuk. Anneannem o gün ve o akşam herkese takıldı, espriler yaptı, muzip muzip güldü. Anneannemi böyle görmeye alışkın değildik. Şaşırdık ama çok da mutlu olduk. O gün ve ertesi gün her telefon çalışında dedemin seher çavuşu, annemin fırtına hocası gibi fırlayarak yerinden kalkıyor ve doğru telefona gidiyordu. Telefonu herkesten önce ulaşsa da açmıyor, birinin gelip açmasını bekliyor, konuşmaları dikkatle dinleyerek karşı tarafta kimin olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Bu hali Handan'ın da Haluk'un da dikkatini çekmişti. Telefon ziliyle yerinden adeta fırlıyor, herkesten önce telefonun dibinde bitiyordu. Sanırım Amerika'dan telefon bekliyordu. Anneannemin Amerika'dan beklediği telefon gelmedi. Horen dayı hastanede vefat etmiş. Bilmediğim bir nedenden dolayı kızları da Ayşe ile ilişkiyi kesmişlerdi. Israrımıza rağmen anneannemi aramadılar ve ilişkiyi kopardılar. Anneanneme ne diyeceğimi bilemiyordum. Gerçi o bu konuda bir şey sormuyor, bir şey söylemiyordu ama karşılaştığımızda yüzüme öyle bir bakıyordu ki içimden ayaklarına kapanıp bağıra bağıra ağlamak ve beni affetmesi için yalvarmak geliyordu. İşte yine geç kalmıştım. Bu gecikmenin sorumlusu bendim ve bu suçluluk duygusuyla anneannemin yüzüne bakamıyordum. Sonunda ona gerçeği söylemenin ve onun umudunu kırmanın daha doğru olacağını düşündüm ve Horen dayının öldüğünü, kızların da bizimle ilişki kurmak istemediğini söyledim. Hiç sesini çıkarmadan dinledi, bir şey söylemedi. Ama onu bir daha türkü söylerken gören, duyan olmadı.